Ayrım 37.
Bir kadın daha çirkefe bulanmıştı. Bu biçim kadınların ortalama 5 yıldan çok yaşamadıkları söylenirdi. Paraya baktı, kaldırıp bulaşıklığa attı. Tarakları temizlerken paranın çınlayarak burunun içine düştüğünü duydu. Ertesi sabah biri düşününce bulaşık taşının altına çömeldi. Boşaltma deliğinin kapağını açtı, 5 dolarlığı çıkardı. Tutukluların yarı aç, yarı tok yaşadıklarını duymuştu. 30 gün hapiste kaldıktan sonra ona kuru ekmekle tarak yedirmenin pek kötü bir şey olacağını düşündü. Bilinin ekmeğine bol tereyağı sürmeyi, yağsız tavada kızarmış kalın bir biftek yemeyi, bol bol iyi cins kahve içmeyi sevdiğini bilirdi. Billy saat 9'dan sonra vardı eve. Saxon onu karşılamak için en güzel beyaz elbisesini giymişti. Kocasının basamaklardan ağır ağır çıktığını gördü. Sokağın karşı kıyısında gözlerini iri iri açarak bakan komşu çocukları olmasaydı fırlayıp çıkardı. Çıkmadı, içeride bekledi. Billy tam kapının tokmağını tutacakken kapı açıldı önünde. İçeri girdi ve kapıyı sırtıyla iterek kapatmak zorunda kaldı. Çünkü kollarını Saxon'un vücuduna dolamıştı. Hayır, kahvaltı etmemişti ama şimdi ona kavuşmuştu ya, başka hiçbir şey istemiyordu. Yalnız tıraş olmak için berbere uğramıştı, o kadar. Berberin ödünç para verme önerisini geri çevirmiş, belediye dairesinden eve kadar yürümüştü çünkü arabaya binecek birkaç kuruşu bile yoktu. Bütün istediği yıkanıp çamaşır değiştirmekti. Temizlenmeden Saxon'un kendisine yaklaşmasını istemiyordu. İşini bitirdikten sonra mutfakta oturdu, karısının yemek hazırlamasını seyretti. Yaktığı odunu nereden bulduğunu sordu. Saxon bir yandan iş görürken öbür yandan odunu nereden topladığını, sendikadan yardım istemeden yaşamak için ne gibi çarelere başvurduğunu anlattı. Sofraya oturduktan sonra bir gün önce Mary'e rastladığını söyledi ama 5 dolardan hiç söz etmedi. Billy çiğnemekte olduğu birinci lokmasını tabağına tükürdü. "Demek et alman için o verdi sana parayı," dedi ağır ağır. "Sende metelik yoktu. Kasap veresiyeyi de kesmişti ve sen biftek getiriyorsun sofraya. Şimdi anlaşıldı. Dediğim doğru mu?" Saxon sessizce başını eğdi. Billy'nin yüzünde korkunç bir anlam belirmişti. Gözlerinde buz gibi bir parıltı vardı. Saxon bu parıltıyı ilk defa Weasel Park'ta 3 İrlandalı ile dövüştüğü zaman görmüştü onun gözlerinde. "Daha ne aldın o parayla?" diye sordu. Sesi sert değildi, öfkeli değildi ama için için kudurduğu belliydi. Duygularını sözcüklere dökemiyor, korkunç bir soğukkanlılıkla konuşuyordu. Saxon sakinleşti. Kendisi de şaştı buna. Bütün bunların önemi yoktu. İnsan Auckland'da yaşadı mı başına böyle şeyler gelmesi olağandı. Auckland'dan ayrılınca bunlar da kentle birlikte geride kalacaktı. "Kahve ve tereyağını," diye cevap verdi. Billy iki tabağı tavanın içine boşalttı. Tereyağını ve üzerine yağ sürülmüş bir dilim ekmeği de ekledi. Süzgeçteki kaynamış çekirdekleri aynı yere attı. Sonra hepsini birden arka bahçeye götürüp çöp tenekesine fırlattı. Cezveye gelince onu da bulaşıklığın içine döktü. Sonra sordu. "O paradan ne kaldı sana?" Saxon hemen gidip getirmişti para cüzdanını. Paraları saya saya Billy'nin avucuna koydu. $3.80 dedi. "Eti 45 sent verdim." Billy parayı gözleriyle hesapladı, ön kapıya gitti, açtı. Parayı sokağa attıktan sonra yeniden kapattı, mutfağa döndü. Saxon temiz bir tabakla kızarmış patates getiriyordu sofraya. "Roberts ailesinde hiçbir şey çok değil," dedi Billy. "Ama bunların tadı öylesine keskin ki midem kaldırmaz. Çok çürümüş, leş kokuyor." Patatesleri, kuru ekmek dilimini, bardaktaki duru suya baktı. Kuşkulu bir hali vardı. Saxon gülümsedi. "Tamam," dedi. "Kirlenmiş hiçbir şey kalmadı sofrada." Billy ters bir bakış fırlattı karısının yüzüne. Alay edip etmediğini anlamak istiyordu sanki. İçini çekerek oturdu. Oturur oturmaz yeniden kalkıp kollarını açtı. Karısını sıkı sıkı kucakladı. Sonra oturdu. "Biraz sonra yerim," dedi. "Önce seninle konuşmak istiyorum. Nasılsa bu su kahveye benzemez. Soğusa da içilir. Dinle. Bu dünyada senden başka kimsem yok. Benden ve yaptığım işten korkmadın. Buna sevindim. Mary ile ilgili her şeyi unutalım. Ben oldukça yufka yürekli adamımdır. Onun bu duruma düşmüş olmasına senin kadar üzgünüm. Ona yardım etmek için her şeyi yaparım. İsa'nın yaptığı gibi ayaklarını bile yıkarım. Soframda yedirir, damım altında yatırırım. Ama kazandığı paraya dokunmam için yeterli bir neden değil bu. Artık unut onu. Sen ve ben, Sakson, yalnızca sen ve ben varız. Geri kalanın cehenneme kadar yolu var. Başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Bir daha benden korkmana meydan vermeyeceğim. Viskiyle birlikte iyi geçinemiyoruz. Bu yüzden ondan ayrılıyorum. Aklım başımdan gitti ve sana karşı kötü davrandım. Ama bütün bunlar geçmişte kaldı şimdi. Bir daha da hiç olmayacak. Baştan başlayacağım. Aklım başımda olarak. Şimdi şunu iyice kafana koy. Öyle tez davranmamam, durumu seninle tartışmam gerekirdi. Pis suyum beni sürükledi. Pis suyum olduğunu sen de bilirsin. Bir kimse eğer boksta soğukkanlılığını koruyabiliyorsa evlilikte de bunu yapabilmeli. Şu var ki çok çabuk oldu. Kendimi yitirdim. Öyle şeyler var ki yutamam. Hiçbir zaman yutamayacağım. Sanırım yutamayacağım bir şey yutmam için beni zorlamazsın. Ben de tiksindiğin bir şey yutman için seni zorlamam. Sakson kocasının dizleri üzerinde doğruldu, yüzüne baktı. Ani bir düşünce doğdu kafasında. Doğru mu söylüyorsun Billy? Doğru da söz mü? Doğrunun doğrusu. Öyleyse artık yutamayacağım bir şeyi göstereceğim sana. Çünkü yutmaktansa ölmeyi yeğlerim. Billy bir an durduktan sonra söyle bakalım dedi. Karar senin dedi Sakson. İyi ya hadi anlat. Ama konunun ne olduğunu bilmiyorsun. Baştan razı olman doğru mu? Sonra pişman olmayasın. İş işten geçmeden sözünü geri al istersen. Billy inatla başını salladı. Yutamayacağın şeyi yutmamalısın. Hadi söyle. Önce diye söze başladı Sakson. Önce sarılara dayak atmak yok bundan sonra. Billy elinde olmayarak ağzını açtı karşı çıkmak için ama kendini tuttu. Sonra Oakland'e paydos. Bu ikincisini pek anlamadım. Artık Oakland yok. Burada yaşamımı sürdürmektense ölürüm daha iyi. Çekip gidelim. Billy bu cevap üzerine uzun uzun düşündü. Nereye gideceğiz diye sordu sonunda. Nereye olursa her yere. Bir sigara yak üzerinde düşün. Billy başını salladı, karısına gözledi. Biraz sonra doğru mu söylüyorsun diye sordu. Hem de çok doğru. Oakland'ı fırlatıp atmak istiyor canım. Senin yemeği, kahveyi tereyağına attığın gibi. Sakson kocasının karar vermek için kasıldığını gördü. Kendi bedeninin de gerildiğini duydu. İyi ya dedi Billy. İstediğim buysa oldu. Oakland'dan gideriz. Hiç üzülmeden ayrılıp gideriz. Şeytan görsün bu kentin yüzünü. Alt tarafı hiçbir şey vermedi bana bu kent. Nerede olursak olalım ikimizin ekmek parasını çıkarmaya gücüm yeter sanırım. Şimdi demek ki bu iş bitti. Oakland'dan niye tiksindiğini söyle bana. Sakson bütün düşüncelerini anlattı ona. Oakland'a karşı ileri sürdüğü bütün suçlamaları sıraladı. Hiçbir olayı saklamadı. Ne Doktor Handley'e son gidişini ne de Billy'nin ayyaşlığını. Billy onu gittikçe daha sıkı kucaklıyor ve kararlarını bildiriyordu. Zaman geçiyordu. Kızarmış patatesler soğudu, ocak söndü. Bir ara sessizlik çöktü. Billy karısını bırakmadan kalktı. Patateslere baktı. Taş kesilmişler dedi. En güzel giysilerini kuşan, bugünü kutlamak için kente gidelim yemek yemeye. Bugün önemli bir gün sanırım. Madem ki pılımızı pırtımızı toplayıp gideceğiz. Ben berberden birkaç kuruş ödünç alabilirim. Sonra daha bir sürü şeyim var rehine koyacak. Güzel bir şölen çekebiliriz kendimizi. Bir sürü şey dediği eskiden amatör olarak katıldığı çeşitli boks maçlarında kazanmış olduğu altın madalyalardı. Kente varınca rehine karşılık borç veren bir dükkana girdiler. Adam madalyaların değerini biliyor olmalı ki dükkandan çıkarken Billy'nin cebinde bir avuç para şıngırdıyordu. Bir lise öğrencisi gibi neşeliydi. Sakson da onun havasına uydu. Billy köşedeki tütüncüye uğrayıp bir paket buldurham istedi. Sonra fikrini değiştirdi, imperyallerden aldı. Gülerek, ''Bugün her çılgınlığı yapabilirim.'' dedi. ''Hiçbir şey çok değil bana, özel olarak kıyılmış tütün bile.'' Kötü aşçı dükkanları, Japon balozları yaramaz bize. Bize Barnum yakışır, Barnum. Broadway'in 7. sokakla kesiştiği yerde düğün şöleni verdikleri lokantaya gittiler. Sakson bir fikir verdi. Karı koca gibi davranmayalım, evli olmadığımızı sansınlar. Tamam dedi Billy. Hem de bir özel oda açtıralım. Garson her içeri girişinde kapıyı vurmak zorunda kalsın. Bu öneri ürküttü Sakson'u. Çok pahalıya patlar Billy. Kapıya her vuruşu için bir bahşiş vermen gerekecek. Büyük salona gidelim. Sofraya oturduktan sonra Billy, 1,5 dolara aile bonfilesi var ne dersin? ve de kıyma ve de en üstün nitelikte saf kahve ve de önce istiridye. Bunların istiridyesini kaya istiridyesiyle karşılaştırmak istiyorum. Billy başıyla onayladı. Gözlerini yemek listesinden kaldırdı. Bak dedi. Bordo midyesi varmış. Ismarla da bakalım senin Rockwell'deki midyelerden daha mı lezzetli? Saxon'un gözleri fır dönüyordu. Elbette diye aykırdı. Niye ısmarlamayacakmışım? Dünyalar bizim. Biz geçerken bu kente uğrayan yolcularız. Billy dalgın dalgın. Tamam dedi. Böyle olmalı işte. Gazetenin tiyatro sütununa göz gezdiriyordu. Belde matine varmış. Çeyrek dolara numaralı koltuk alabiliyoruz. Tuh ulan ne şanssızlık be. Canı öyle sıkılmış göründü ki Saxon telaşlandı. Önceden akıl edebilseydim foruma giderdik bir şeyler atıştırmaya. Roy Blanchard gibileri alın terimizle kazandığımız paraları o kahvehanede saçıp savururlar. Bel tiyatrosu için bilet aldılar. Ama daha oyun saatine çok olduğundan Broadway'den inip zaman öldürmek için sinemaya gittiler. Önce bir kovboy gösterisi, sonra bir komik Fransız filmi, arkasından da kırsal bir dram izlediler. Olay Orta Amerika'nın batısında bir yerde geçiyordu. Birinci sahnede bir çiftlik avlusu göründü. Güneş bir tahta perdeye ve bir samanlığın köşesine düşüyor, ulu ağaçlar altında ışık ve gölge oyunları çiziyordu toprakta. Tavuklar, kazlar, hindiler yeri eşeliyor, kabara kabara oradan oraya dolaşıp duruyordu. Dev bir dişi domuz bir dizi yavrusunu peşine takmış, kümes hayvanlarına çalım satıyor, onları yararak bucak bucak kaçıyordu. Tavuklar da hınçlarını domuz yavrularından alıyor, analarından biraz uzaklaştılar mı hemen üşüşüp gagalıyorlardı. Bir at başını tahta perdenin üstünden uzatmış, uykulu gözlerle olup bitene bakıyor, güneşte parıldayan kuyruğunu belirli aralarla sağa sola savuruyordu. Saxon, sıcak bir gün, çok da sinek var görüyor musun diye fısıldadı. Elbette, şu atın kuyruğuna bak ne kadar doğal. Eminim ki bu hayvan kuyruğunu dizginlere geçirmekte ustadır. Mutlaka demir kuyruk olsa gerek adı. Bir köpek geldi koşa koşa, dişi domuzu kovalamaya başladı. Domuz yolunu değiştirdi. Komik biçimde hoplayıp zıplayarak perde dışına çıktı. Yavruları da peşinden kaçıştılar. Genç bir kız girdi sahneye. Sırtında bir hasır şapka asılıydı. Önlüğüne doldurduğu taneleri kanat çırpan kümes hayvanlarına serpti. Güvercinler de yemeği kaçırmamak için yere indiler. Yemleri kapışmaya koyuldular. Köpek geri geldi. Kanatlılar topluluğunu yara yara sahibesinin yanına yaklaştı. Dişlerini gösterdi, kuyruğunu sallayarak yaltaklandı. Kanatlılar köpeğe dikkat bile etmediler. Arkalarda at tahta perdenin üstünden başını sallıyor, kuyruğuyla sinekleri kovmayı sürdürüyordu. Bir delikanlı girdi sahneye. Sinema heveslileri hemen sezdiler onun niyetini. Ama Saxon aşk sahnesiyle pek ilgilenmedi. Oğlan kıza yalvarır, kızdan nazlanırken Saxon'un gözleri boyuna kümes hayvanlarına, ağaçların yere serilen gölgesine, ambarın altın gibi parlayan duvarına, kuyruğuyla sinekleri kovan uyuklayan ata takılıyordu. Billy'e sokuldu. Kocasının koluna girip elini tuttu, içini çekti. Ah Billy, bana öyle geliyor ki böyle bir yerde yaşasaydım mutluluktan çılgına dönerdim. Film bitince, tiyatroya daha çok var dedi. Burada kalalım da gelecek seansta bir daha seyredelim o sahneyi. Gelecek seansı beklediler. Çiftlik sahnesi başlayınca Saxon ilk seferinden daha çok ilgilendi filmle. Yeni yeni ayrıntılar buldu. Arkadaki tarlaları, ufukta dalgalanan tepeleri, gökte uçuşan bulutları gördü. Tavuklardan birkaçını özellikle bir kart horozu tanıdı. Horoz domuzun somak darbelerinin acısını çıkarmak için yavruları bütün tavuklardan çok gagalıyor, yere serpilen yeme saldırıyordu. Saxon bir daha izledi tarlaları, tepeleri, göğü. Enginlerin, özgürlüğün, doygunluğun özlemini duydu. Gözleri yaşla doldu. Mutluluktan ağladı sessizce. Bu sütçü beygir benim olsaydı kuyruğunu dizginlerine dolamaktan caydırmasını bilirdim diye mırıldandı Billy. Auckland'dan ayrılınca nereye gideceğimizi biliyorum artık dedi Saxon. Nereye gideceğiz? Oraya. Billy karısının baktığı yere, perdeye baktı. Hmm dedi, başladı düşünmeye. Sonra ekledi. Neden olmasın? Billy gerçekten ister miydin? Saxon öyle kaygılıydı ki dudakları titriyordu. Sesi boğuldukça boğuldu. Sözleri anlaşılmaz oldu. Elbette isterdim dedi Billy. İstediğin her şeye sahip olabilmelisin. İstediklerini sana verebilmek için parmaklarımın derisini soymaya bile hazırım. Kır yaşantısına her zaman eğilim duymuşumdur. Sen ne diyorsun? Ben bunun gibi atlar gördüm ki yarı fiyata satılıyordu ve ben bu hayvanların kusurlarını gidermenin yolunu iyi bilirim.